11. kaset, 1. yüz. İngiliz sayısını önceden kararlaştırdığı İncil'leri dağıtmıştı. Artık İncil dağıtmıyor, söylev de vermiyordu hatta. Manzaranın korkunçluğu ve hele içerideki o boğucu hava adamda enerji diye bir şey bırakmamış olacaktı herhalde. Koğuştan koğuşa geçiyor, kendisine yapılan açıklamalara evet, evet diye karşılıklar veriyordu. Prens de sanki düşteymiş gibi onların ardı sıra yürümekteydi. Ne durabiliyor ne de geri dönebiliyordu. Aynı yorgunluğun, aynı umutsuzluğun verdiği bitkinlik gittikçe artmaktaydı. Sürgünlerin koğuşlarından birinde Prens Dimitri Nehlidov sabahleyin salda rastlamış olduğu o acayip ihtiyarla karşılaştı. Bir yatağın yanında yere oturmuş, yeni gelenlere soran gözlerle bakıyordu. Yüzü asıktı. Burada da bütün mahkumlar kalkıp esas duruşa geçtiler ama ihtiyar yerinden kalkmadı. Öfkeden gözleri parlıyor, kaşları çatılıyordu. Müdür, kalk ayağa diye bağırdı. İhtiyar hiç istifini bozmaksızın küçümser bir edayla gülümsedi. Senin karşında uşakların ayağa kalkar, ben senin uşağın değilim ki dedi. Sonra da müdürün alnını göstererek, nah şuranda bir damga taşıyorsun sen, Deccal'in damgası o diye ekledi. Müdür adamın üstüne yürüyerek tehdit dolu bir tavırla, ne dedin diye bağırdı. Dimitri hemen atılarak, bu adamı tanıyorum ben dedi, ne işi var burada? Polis yersiz yursuz takımındanmış diye gönderdi onu bize. Yapmasınlar diye kaç kez söyledik onlara ama dinletemedik ki. Yeniden koridora çıktıkları zaman İngiliz açık bir kapının önünde duruyor, müdüre buranın ne işe yaradığını soruyordu. Müdür dilin döndüğünce burası morg odasıdır diye anlattı ona. İngiliz, ya öyle mi dedi ve içeri girmek istedi. Ufak bir odaydı burası. Duvarda asılı bir lambanın ışığında bir köşeye yığılmış çuvallar, başka bir köşeye yığılmış odunlar görülüyordu. Bir kerevetin üstünde de 4 tane ölü yatmaktaydı. Bunlardan birincisinin sırtında gömlek, ayağında don vardı. İri yarı küçük sivri sakallıydı. Kafasının yarısı tıraşlıydı, vücudu soğumuştu. Onun yanında yaşlı bir kadın yatmaktaydı. Sonra üstüne bir örtü örtülmüş başka bir erkek ölüsü geliyordu. Prens örtüyü kaldırınca ölünün Kristov olduğunu gördü. Daha dün bu yüzü öfke ve acıyla canlı bir haldeyken görmüştü. Şimdi ise bu yüz dingin, kımıltısız ve korkunç derecede güzeldi. Evet, Kristov'du bu. Daha doğrusu onun maddi varlığından kalan şeydi. Dimitri, ne diye acı çekti, ne diye yaşadı, bunu biliyor mu şimdi diye düşündü. Öyle geliyordu ona ki bu soruların yanıtı yoktu. Şu anda yalnız ve yalnız ölüm vardı. Bir ara bayılacak gibi olduğunu hissetti. İngiliz'den izin alabilmek için müdüre, beni avluya götürün lütfen, dedi. Bu gecenin bütün izlenimleri düşünebilmek için yalnız kalma gereğini duyduğundan oteline döndü. Yatacağı yerde uzun zaman odasında bir aşağı bir yukarı dolaştı. Katyuşa ile olan işi bitmişti. Ona bir yararı dokunamayacaktı artık. Bunu düşündükçe keder, utanç duyuyordu ama şimdi başka bir işi daha vardı. Bu işi sona erdirmiş olmaktan çok uzaktı ve ondan büyük bir çaba bekliyordu. Son haftalarda ve hele o gün bu korkunç hapishanede birçok kötülükler görmüştü. Bu kötülükler birçok kimselerin, bu sırada o sevimli Kristov'un ölümüne de yol açmıştı. Fakat bu kötülükler yine de her yanda muzaffer biçimde hüküm sürmeye devam ediyordu. Nehlidov olsa onları yok etmek, hatta onlarla savaşmak için en ufak bir olanak görmemekteydi. Hayalinde bu yüzlerce, binlerce zavallıyı yine görür gibi oldu. Dünya umurlarında olmayan generaller, savcılar, cezaevi müdürleri onları bu pis kokan yerlere kapamışlardı. O acayip ihtiyar yine gözünün önüne geldi. Adam hiçbir kayıtla bağlı değildi. Devlete, hükümete boyuna veriştirip duruyordu. Fakat herkes ona deli demekteydi. Sonra isyan içinde ölmüş olan Kristov da bal mumu gibi sapsarı güzel yüzüyle öteki ölüler arasında gözün önüne geldi. Eskiden olduğu gibi yine de kendi kendine, ben mi deliyim acaba yoksa bu sözde akıllıca davranışları yapanlar mı deli diye sordu. Bu soru zihninde yeni bir kuvvetle çengelleniyor, kesinlikle bir yanıt bekliyordu. Düşüne düşüne yürümekten yorgun düştüğü için divana, lambanın yanına oturdu. Makineleşmiş gibi bir hareketle İngiliz'in kendisine vermiş olduğu İncil'i açtı. Ceplerini boşaltırken bunu da masanın üstüne bırakmıştı. Bu kitapta her sorunun bir karşılığı bulunur derler diye düşündü. Açtığı sayfada 17. ayet vardı ve şöyle diyordu. O anda öğrencileri İsa'ya gelip dediler, gökler ülkesinde en büyük kimdir? İsa da yanında bir küçük çocuk çağırıp onu ortalarında durdurdu ve dedi, size şunu derim ki dönmez ve küçük çocuklar gibi olmazsanız gökler ülkesine asla giremezsiniz. Bundan ötürü her kim kendini bu çocuk gibi alçaltırsa gökler ülkesinin en büyüğü de o olur. Dimitri ancak kendini alçaltarak hissetmiş olduğu sükunu ve yaşama zevkini anımsayarak evet çok doğru diye düşündü. Ve her kim böyle bir küçük çocuğu benim adıma kabul ederse beni kabul etmiş olur. Fakat kim bana iman eden bu küçüklerden birinin sürçmesine neden olursa boynuna büyük bir değirmen taşı asılarak denizin dibinde atılması caizdir. Dimitri buradaki her kim kabul ederse ne demek, nerede kabul edecek, benim adıma ne demek diye düşünüyordu. Bu sözcüklerin kendisi için bir anlam taşımadıklarını anlamaktaydı çünkü. Sonra, boyuna bir değirmen taşı asılarak denizin dibine atılmak ne demek? Hayır hayır, aksayan bir taraf var bunda. Ne tam ne de açık bu. Ömründe kaç kez İncil okumaya başlamışsa her seferinde buna benzer cümlelerin belirsizliği karşısında duraklamıştı. Rezaletlerden söz eden 7, 8, 9, 10. ayetleri okudu. Bunlar yeryüzünde bir takım rezaletler olacağını, bunların cehennem ateşiyle cezalandırılacağını, insanların cehenneme atılacağını anlatıyor. Bir takım meleklerden, göklerdeki babanın yüzünü seyretmekte olan çocuklardan söz ediyordu. Bunların altında iyi bir şeyler var ama ne yazık ki hepsi de çok dolambaçlı diye düşündü. Zira insanoğlu kaybolmuş olanı kurtarmaya geldi. Ne dersiniz siz? Bir adamın 100 koyunu olsa, onlardan biri de yolunu şaşırsa, o adam 99'unu bırakıp dağlara gitmez ve yolunu şaşıranı aramaz mı? Onu bulacak olursa size derim ki, o adam yolunu şaşırmayan 99 için sevindiğinden çok bulduğu bu bir tek koyun için sevinir. Böylece de bu küçüklerden birisinin helak olması göklerdeki babanızın isteğine uygun değildir. Dimitri, evet babanın isteği bu değil ama yüzlercesi, binlercesi helak oluyor bunların. Üstelik bunları kurtarmanın hiçbir çaresi de yok diye düşünüyordu. O zaman Petros gelip İsa'ya dedi, Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse ben onu bağışlayayım. 7 kereye kadar mı? İsa ona dedi, sana 7 kereye kadar değil, fakat 70 kere 7'ye kadar diyorum. Bunun için gökler ülkesi kullarıyla hesap görmek isteyen bir krala benzer. Ve hesap görmeye başladığı zaman kendisine 10.000 talant borcu olan biri getirildi. Fakat bunun onu ödeyecek parası olmadığı için efendisi onun, karısının ve çocuklarının ve bütün malının satılmasını ve borcun ödenmesini emretti. İmdi, kul yere kapandı ve ona secde kılarak dedi. Efendi, bana karşı sabırlı ol, sana bütün borcumu ödeyeceğim. Ve bu kulun efendisi acıyarak onu salıverdi ve kendisine borcunu bağışladı. Fakat o kul dışarı çıkıp kendisine 100 dinar borçlu olan bir kapı yoldaşına rastladı. Onu yakaladı ve borcunu öde diyerek onun boğazına yapıştı. Kapı yoldaşı yere kapandı ve bana karşı sabırlı ol, ben de sana borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ve öteki istemedi. Fakat borcunu ödeyinceye kadar onu zindana attırdı. Ve bu adamın kapı yoldaşları ne yapıldığını gördükleri zaman çok kederlendiler ve gelip efendilerine bütün olanı söylediler. O zaman efendisi onu yanına çağırıp kendisine dedi, ''Ey kötü köle, bütün o borcu sana bağışladım. Çünkü bana yalvardın. Ben sana merhamet ettiğim gibi sen de kapı yoldaşına merhamet etmeli değil miydin?'' Dimitri bu sözleri okuduktan sonra demek yalnızca bundan ibaretmiş bu ha?'' diye bağırdı. Benliğinin ta işlerinden gelen bir ses, ''Evet yalnızca bundan ibaret.'' diye yanıt verdi. Dimitri de manevi yaşama alışkın insanlarda sık sık vukuğa gelen aynı hadise oldu. Bu gibi insanlara önce acayip, aykırı, hatta gülünç gelen bir düşünceyi yaşam, sonradan daha sık biçimde doğrular. Öyle ki sonunda bu düşünce onlar için en yalın, en açık seçik bir gerçek haline gelir. İşte o da insanlara acı çektiren korkunç kötülüklerle savaşmak için etkili tek çareyi öylece buldu. Bu çare insanların kendilerini hep Tanrı'ya karşı suçlu bulmalarını, dolayısıyla da hemcinslerini cezalandırmaya kendilerini yetkili görmemeyi kabul etmelerinden ibaretti. Dimitri artık hapishanelerde karşılaşmış olduğu korkunç kötülüklerin ve bunlardan sorumlu kimselerin kendilerine duydukları o rahat güvenlerinin sadece insanların olanaksız bir şeyi başarmaya kalkışmalarından ileri geldiğini anlamıştı. İnsanın kendisi kötüyken kötülüğü nasıl düzeltebilir? İşte kendileri kötü olan bir takım insanlar başka kötü insanları düzeltmek istiyorlar, bu amaca da bedensel cezalarla erişebileceklerini sanıyorlardı. Bu yüzden ortaya şöyle bir durum çıkmaktaydı. Para düşkünü, yoksul bir takım kimseler bu cezaları uygulamayı, böylelikle suçları çözüm ona düzeltmeyi meslek haline getiriyorlar. Bunu yaparken kendileri doğru yoldan tam anlamıyla sapıyorlar ve beri yandan acı çektirdikleri kimseleri de boyuna doğru yoldan saptırıyorlardı. Şimdi artık Prens Dimitri Nehridov tanık olduğu bütün bu faciaları olduğu kadar bunları ortadan kaldırmak için ne yapmak gerektiğini de açıkça görüyordu. Zihninde çengellenen soruya bir türlü bulamadığı yanıtı İsa Havari Petros'a vermişti. Herkes her zaman bağışlamalı. Hem sayılamayacak kadar çok kez yapmalı bunu. Dünyada günahsız insan yoktur çünkü. Bu nedenle hiç kimse başkasını cezalandırmaya, yola getirmeye yetkili değildir. Dimitri kendi kendine, meselenin bu kadar basit olması gerçekten olanaksız, diyordu. Bu ona önce bu kadar acayip görünmüş olmakla birlikte kendisi hep tersini düşünmeye alışkın olduğu için şimdi meselenin bu sözlerle kuramda olduğu kadar uygulamada da çözümlendiğini hissediyordu. Suçlulara karşı nasıl davranılması gerektiği hakkındaki ezeli soruna gelince Dimitri'nin zihnini kurcalamıyordu bu artık. Peki suçlular cezasız mı kalmalı öyleyse? Cezanın suçluluğu azalttığı, suçluları ıslah ettiği kanıtlanırsa bu sorunun da bir anlamı olurdu. Fakat bunun tam tersi sabit olduğuna, bir insanın bir başkasını ıslah etmeye muktedir olmadığı açıkça ortaya çıktığına göre yapılacak tek iş yararsız, hatta zararlı, ahlaka aykırı ve nihayet zalimce bir şeyden vazgeçmekten ibaretti. Yüzyıllar boyunca suçlu oldukları savıyla bir sürü insanı idam ettiniz. Kökünü kurutabildiniz mi bunların? Yok olmak şöyle dursun, bu suçlar üredikçe üredi. Üstelik bunlara kendilerini mahkum eden zindancı, savcı, yargıç gibi başka suçlular da eklendi. Her şeye ve bütün bu yolsuz davranışlara rağmen toplum ve genel olarak sosyal düzen ayakta duruyorsa bunun, yasaya dayanarak suç işleyen bu insanlar sayesinde değil, insanların yine de birbirlerine karşı sevgi ve merhamet beslemeleriyle mümkün olduğunu Dimitri şimdi anlıyordu. Bu görüşlerin doğrulanışını yine İncil'de bulacağını umarak kitabı başından okumaya başladı. Dağdaki vaazı yine okudu. Hep heyecanlandırmıştı bu onu. O zaman insana olanaksız, olağanüstü bir davranış edilmesini öğütleyen soyut ve güzel bir takım düşünceler yerine ilk kez olarak uygulanması kolay, açık ve pratik bir takım buyruklarla karşılaştı. İnsan bunlara uydu mu, ki çok kolaydı bu, toplumu tamamen yepyeni biçimde örgütlemek mümkün olacaktı. Bu örgütleme yalnız prensi isyana sürükleyen şiddet hareketlerini ortadan kaldırmakla kalmayacak, fakat insana iyiliğin doruğuna ulaşmak, gökler ülkesine yerde erişmek olanağını da hazırlayacaktı. Bu buyruklar 5 taneydi. Birincisi şöyle diyordu. İnsan kardeşini öldürmek şöyle dursun, ona karşı öfke duymamalı, hatta kimseyi hor görmemelidir. Birisiyle kavga etti mi, Tanrı'ya duasını etmeden önce kavga ettiği kimseyle barışmalıdır. İkincisi şöyle diyordu. İnsan kendini şehvete terk etmek şöyle dursun, kadınların güzelliğinden kaçmalıdır. Kadınlardan biriyle birleşti mi onu asla aldatmamalıdır. Üçüncüsü şöyle diyordu. İnsan yemin ederek hiçbir vaatte de bulunmamalıdır. Dördüncüsü şöyle diyordu. İnsan hiçbir zaman göze göz, dişe diş, yani kısasa kısas istememeli, sol yanağına bir tokat atıldığı zaman sağ yanağını uzatmalı, hakaretleri bağışlamalı, bunlara alçak gönüllülükle katlanmalı ve insanların kendisinden isteyecekleri hiçbir şeyi geri çevirmemelidir. Beşincisi şöyle diyordu. İnsan düşmanlarından nefret etmek, onlarla savaşmak şöyle dursun, onları sevmeli, onlara yardımda ve hizmette bulunmalıdır. Prens Nehridov gözlerini lambanın alevine dikerek kımıldamadan durdu. Yaşamın çirkinliğini anımsayarak şöyle düşündü. İnsanlar hep bu ilkelere uygun olarak yetiştirilselerdi, yaşam nasıl olurdu kim bilir? Bunun üzerine ne zamandır duymamış olduğu bir şevk, bir coşku tüm ruhunu kapladı. uzun zaman üzüldükten, uzun zaman acı çektikten sonra birdenbire sükuna kavuşmuş, kurtulmuş gibi oldu. Bütün gece uyumadı ve İncil'i tekrar tekrar okudukça eskiden birçok kez okuyup önem vermemiş olduğu sözcüklerin anlamlarını daha iyi kavradı. Kitapta yararlı, ciddi, sevinçli ne varsa bütün bunları bir sünger gibi çekiyordu adeta. Okudukları ona tanıdık geliyor, çoktandır bildiği şeyleri pekiştirir gibi oluyor, eskiden duymadığı, inanmadığı bu şeyleri şimdi kavruyordu. Bunları hissetmekte, bunlara inanmaktaydı şimdi. Sonra insanların bu buyruklara uyarak mutluluğun doruğuna erişeceklerini hissetmekle, buna inanmakla da kalmıyordu. Her insanın bu buyruklara uymakla yükümlü olduğunu, yaşamın tek nedeninin bunların yerine getirilmesinde saklı bulunduğunu, bunlara uymamanın ardından hemen cezası gelecek olan bir suç olduğunu da hissediyor, buna inanıyordu. İsa'nın bütün öğrettiklerinden bu anlam çıkıyordu ve bu İncil'deki bağcılarla ilgili remizde de büyük bir güç ve açıklıkla anlatılmıştı. Bu bağcılar, bağ sahibinin kendilerini çalışsın diye gönderdiği bahçenin ve içinde ne varsa hepsinin kendi malları olduğunu sanmışlar. Bütün işlerinin yaşamın tadını çıkarmaktan ibaret olduğuna inanarak efendilerini unutmuşlar. Onun varlığını ve kendilerinin ona karşı olan ödevlerini hiçe saymışlardı. Dimitri Nehlidov şöyle düşünüyordu. İşte biz hepimiz böyle sanıyoruz. Kendi yaşamımıza kendimizin sahip olduğumuz, bu yaşamın bize salt tadını çıkaralım diye verildiği gibi budalaca bir inanç içinde yaşıyoruz. Saçma bütün bunlar. Biz bu ölümü dünyaya gönderildiysek, bu birisinin istenciyle ve belirli bir amaçla olmuştur. Öyleyse, efendisine karşı gelen bir işçi gibi sıkıldığımız da ortadadır. Efendinin istenci bu buyruklarda anlatılmış bulunmaktadır. Ancak bu buyruklar yerine getirildikten sonradır ki, yeryüzü göklerin ülkesine dönüşecek, insanlar da erişebilecekleri en yüksek mutluluk aşamasına ulaşacaklardır. Nitekim İncil de öyle demiyor mu? Göklerin ülkesini ve onun gerçeğini arayın. Ondan sonra size her şey ayrıca verilecektir. Biz de bu ayrıca verilecek olanı arıyoruz ve görünüşe göre bulamıyoruz. İşte benim yaşamımın işi, eseri de bu. Birisi biterken öbürü başlıyor. O gece Dimitri Nehlidov için yeni bir yaşamın başlangıcı oldu. Başka bir yaşayış biçimi benimsemiş olduğundan değildi bu. O geceden sonra başına gelen her şey gözlerinde bambaşka bir anlam kazandı. Yaşamın bu yeni döneminin ne olacağını da gelecek günler gösterecek. Kitabın sonu.